Akbank, Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayelerini sunar.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Diageo Genel Müdürü sevgili Levent Kömür ile beraberiz. Hoş geldin Levent, nasılsın?
Merhaba Koray, çok iyiyim. Davet için çok teşekkür ederim.
Ben her zaman seni çok böyle enerjik, çok böyle motivasyonu yüksek, her zaman sahada bütün paydaşları ile böyle dayanışma içerisinde. Peki Levent Kömür nasıl bir lider?
Yani şu, bu her gün cevabı değişen bir soru. Çünkü ben liderliğin bir eylem olduğuna inanıyorum ve hani her gün belli bir performans gösterip ne derler bir sonuç almaya ulaştığımızı düşünüyorum ama herhalde üç kelime varsa adil, şeffaf ve vicdanlı bir lider olmaya çalışıyorum diyelim. Yani her gün olamıyorum. Her gün üçü birden kesinlikle olamıyorum zaten. Ama toplamda baktığın zaman insanların aklına gelen üç özelliğin liderlik eylemim açısından adil, şeffaf ve vicdanlı olmasını isterim. Onun için uğraşıyorum.
Hepsi de çok değerli kriterler. Peki, şimdi bir pandemi dönemi, biraz işte ucu gözlüktü desek de bir pandemi sürecinin içerisinden geçiyoruz ve geçtiğimiz birkaç yıl gerçekten çok zor koşullar altındaydık. Peki, ben şeyi merak ediyorum. Bu dönemde ekosisteme nasıl bir liderlik yaptın? Ve bu liderlikle ilgili paylaşmak istediklerin değerli görüşlerini de duymak isteriz.
Ya iki tane anekdot anlatayım. Aslında bütün her şeyi açıklıyor iki anekdot. Bir tanesinde daha yeni başlamıştı, işte Mart, Nisan ayları gibiydi falan. Yani başlarındaydık bu pandeminin. Bir genç arkadaşımız bana bir soru sordu. Levent Bey, hani bu bir kriz. Bu krizlerden de hani işte Çince'de krizle fırsat aynıdır bilmem ne öyle bir şey vardır ya. Hani bu krizden nasıl bir fırsat yaratacaksınız dedi. Ben de o anda işte birçok işte şeyle uğraşıyorduk, dayanışmaya çalışıyorduk paydaşlarımızla. Ya dedim bu dedim fırsat yaratılacak bir kriz değil, dayanışma yaratılacak bir kriz dedim. Bu bir anekdot. O anda ağzımdan çıktı. İkinci anekdot da biz bir sürü bir şey yapıyoruz. İşte birazdan da anlatmaya çalışacağım. Müşterilerimizle dayanışmaya çalışıyoruz, sanatçılarla dayanışmaya çalışıyoruz, çiftçilerle, işçilerle, işte o bahsettiğin ekosistem paydaşlarıyla bir sürü bir şey, çalışanlarımızla en büyük öncelik. Bunları anlattım ben. Hatta bu pandemi ilk başladığında her hafta bütün çalışanlarla bir araya geliyordu. Hatta onların aileleriyle, distribütörlerle 700 kişilik, 1000 kişilik webinarlar her hafta. Ve bir hafta bir doktor, bir hafta bir psikolog, bir hafta bir komedyen. Böyle bir şekilde şeyi tutmaya çalışıyoruz, nabzını tutmaya çalışıyoruz çalışanların. Akan Abdullah, Future Bright'ın kurucu ortaklarından, onu da davet etmiştik. Ben anlattım. Ondan sonra da işte hazır şeyi bulmuşken arkadaşlara günlük işte haftalık neyse şey veriyorum, hesap veriyorum şunu yaptık bunu yaptık diye. Akan Bey dedi ki ya dedi bunu dedi niye anlatmıyorsunuz dedi insanlara. Çünkü dedi tüketiciler dedi bu tip ortamlarda savaşan markaları sever çünkü onlar da savaşıyordur. Ne kadar büyük bir savaş verdiğinizi anlatmanız lazım dedi. Biz de çünkü o zamana kadar yani bunlar anlatılmaz. Çok da hani çünkü o zaman sanki anlatılmak için yapılmıştır şeyi olur diye düşünüyorduk. Sonra Akan Bey böyle bir şey deyince biz de anlatmaya başladık. O günden beri anlatıyorum çünkü her hafta değişik bir şeyler oluyor. Yani o kadar uzun bir liste ki. Yani en son mesela işte bu yangınlardan sonra yangınlar esnasında da elimizden geldiği kadar dayanışmaya, destek olmaya çalıştık.
Sahadaydınız öyle biliyorum. Aktif olarak oradaydınız
da. Evet, evet. Asıl önemli olan demiştik yangından sonra ne olacak? İşte bir daha satın alması tamamlanmadı, yurt dışından geldiği için tam olarak da duyuramadık. Mesela işte Marmaris'te bir köy ilkokuluna bilgisayar odasını da destek olduk. Olacağız daha doğrusu. Şey gelince inşallah ama gümrükten çekilince. En şey o işte Tunceli'deki yangında uğraşan ekiplere destek olmaya çalıştık. İşte gene bu şey diye bakarsın, paydaş haritasına baktığın zaman birinci öncelik zaten çalışanların sağlığı, güvenliği yerinde mi değil mi? Bütün şirketler zaten bu konuda çok iyi bir sınav verdiler bence. Ama ondan sonra genişliyor tabii. Paydaş haritasında müşteriler var. İşte müşterilerin özellikle restoranlar var. Onlar ilk önce problemleri ne derler? İşletme sermayesinde problemleri vardı. Neden? Çünkü kapalılar, maaş ödemek zorundalar, kira ödemek zorundalar. Dedi ki ya biz işte vadeli çalışan bir piyasa bizim piyasamız. Yani o kapandığı anda belli bir vadeli ve ödemesi gereken derler var ama çalışamıyor ne yapsın? 160 milyon liraya yakın miktarı öteledik. Onlar tekrar açtıktan sonra ödenecek olan faturaların ödediler ama ilk önce dedik ki yani siz kapalı kaldığınız sürece düşünmeyin bizi. Kendi çalışanlarınızı düşünün, kiranızı düşünün. Ondan sonra açıldılar. Açılınca problem işletme sermayesi değil, müşteri bulma problemi. Dedik ki ya ilk açıldığımız gün biz bir masayı bizden olsun, siftahını biz bırakalım dedik. Ondan sonra Elazığ'da işte deprem oldu. Normalde almamız gereken üzüm miktarının iki katı kadar üzüm aldık. Ben tabii o zaman Elazığ'da aldığımız üzümler şaraplık üzüm. Gelince bir planlama yapılıyor. O kadar tank yok. Çünkü normalde iki katı kadar almışım. Elazığ'da fabrikada o kadar şarap yapacak tank yok yani. Ne yapalım dediler. Ya dedim o zaman rakı yaparız. Rakı yaptık mesela. Ondan sonra İzmir'de deprem oldu. Herkes kadar, elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Onun dışında olan şey, deprem olduktan sonra İzmir ve çevresindeki 4000 üzerindeki müşterimize deprem çantası verdik. Yani deprem bölgesi sonuçta hazır olmanız lazım. Genelde de depremle ilgili en çok unutulan şey deprem çantasıdır ya. Aslında İstanbul'da mesela herkesin evinde deprem çantası olması lazım çünkü bekleniyor. Ama hiç %5 midir, %10 mudur zannetmiyorum. Belki daha da azdır mesela. İzmir'deki depremden sonra deprem çantası verdik. En büyük şey sanat şeyi mümkün olduğu kadar akla gelinmeyecek örnekleri vermeye çalışıyorum. Yani öyle bir ortamdan geçiyoruz ki sanattan beslenen bir umut ortaya koymak zorundayız. Sanat gerçekten birçok işlevi var ama bir numaralı işlevi umut vermek. En çok umuta ihtiyacımız olan dönem şu dönem. Sanatçılarla dayanışmaya çalıştık. İşte parkta sahnelenen oyunlara ucundan destek olmaya çalıştık, öyle söyleyeyim. Başka işte diğer tiyatrolara bilet alarak destek olmaya çalıştık. Yani bu şey değil, ben bile işte o hala daha Akan Bey'in söylediğini tam olarak yapamıyoruz. Aklıma çok da fazla birine unuturum diye, birini söylediğim zaman diğerini unuturum diye çok korkuyorum ama burada önemli olan ana fikir şu, çok ciddi bir değişimden geçiyoruz. Ve artık tüketiciler de satın alma kararlarını başka sayıklar gözüne alarak veriyorlar. Mesela artık ben kendimden örnek vereyim, herkes anlasın. Ya işte maço bir dile sahip olan, eril dil kullanan, ismi eril olan markaları almıyorum ben. İşte ne bileyim ben peynir alacağım zaman acaba bu peyniri satan fabrikada işçiler sendikalı mı diye bakıyorum. Balık alacağım zaman veya su alacağım zaman neyse yani. Bu işte ne kadar sanatçıyla dayanışıyor bu marka diye bakıyorum. Bu özellikle pandemi sürecinin hızlandırdığı değişimler bunlar. Biz de mümkün olduğu kadar bu değişimin kucaklamaya hatta biraz da öncülük etmeye çalışıyoruz. Sanatla dayanışmak önemli, işçilerle dayanışmak önemli, çalışanlarla dayanışmak önemli. Çünkü artık tüketimin ön planda olduğu ya da daha iyi tükettiren veya daha kaliteli tükettiren şirketlerin ön planda olduğu bir dünyada dayanışmanın ön plana olduğu bir dünyaya geçiyoruz. Bunun da sebebi şu, bu cümleyle bu sorunun cevabını bitireceğim. Çünkü bu başımıza gelen pandemi eskiden bir şey olduğu zaman sadece bölgesel ve belli bir süre oluyordu. Atıyorum deprem, işte Guatemala'da bir deprem oluyor, 2 hafta etkisi sürüyor, 3 hafta etkisi sürüyor, neyse yani. Bu öyle değil. Bütün dünyanın her yerinde pandemi oldu, bir doğal afet bu ve hala devam ediyor. O yüzden kafa yapısını birazcık değiştirmek gerekiyor. Tüketiciler çünkü ona göre hareket etmeye başladılar deyip şöyle uzun uzun bir cevap verdim. Umarım başını şaşırmamış.
Çok yok, hepsi çok değerli yatırımlar. Bir de ben şöyle düşünüyorum, bir liderlik yaptığınız ekosistemi baştan sona yanındayız desteğini veriyorsunuz. Yani bugün zincirin bütün halkaları bir daha diyor Allah korusun başımıza bir şey gelirse Levent Kömür'ün liderlik ettiği bir diyaço var. Bu bizim siftah desteği yapar. Masamızda 4 kişilik bir grubu da oturtturur. Müşteriyle dayanışmasını da yapar. Diğer taraftan bakınca meyhanede mesela kadın dokunuşu. Ne kadar özel bir şey. Yani bu kadın istihdamını arttırmaya da yönelik. Yani bütün alanlarda çok aktif ve çok etkili projeler. Ben yürekten destekliyorum. Bir de cinsiyet eşitliği için de tabii yaptınız. İnanılmaz değerli çalışmalar var. Şirketteki çalışan sayısından tahmin ediyorum board'a kadar ve işte sevgili Nurger'in de başında olduğu Yanındayız Derneği. Yani bunu da çok mesela o anlamda liderliğinizi de dinlemek isterim.
Ya şöyle şimdi bir kere şeyin farkına vardık iş dünyası. Şimdi bu mesela işte toplumsal cinsiyet dengesi, kadın erkek toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın erkek arasındaki eşitlik tartışmaları yeni tartışmalar değil. Ama son zamanlarda özellikle iş dünyasında çok hararetlenen tartışmalar bunlar. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi artık iş dünyası ne derler? Eşitliğin sağlandığı, adaletin sağlandığı, şeffaflığın sağlandığı şirketlerin daha iyi performans gösterdiğini gördü. Bu matematiksel bir gerçek. Çünkü eşitliğin sağlanması gereken sadece cinsiyet dengesi değil. Etnik kimlik, cinsel kimlik, yaş, bir sürü konuda o kapsayıcılık ve çeşitliliğin gelmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bunu sağlamış şirketler daha iyi performans gösteriyorlar. Bu kadar basit. İkincisi bunun sebebi de bir huzur ortamının sağlanmış olması. İnsanların şirkette olan aidiyeti artıyor. İkincisi artık toplum şeyden de sıkıldı. Soyut, niyetten öteye gitmeyen, vaatlerin lafta kalan söylemlerden sıkıldı. Artık eyleme geçilmesi gereğini, o şeyi talep ediyor. O yüzden ben bunun artık geri döndürülemeyecek bir şekilde hızlıca bu dönüşümün sağlanacağını düşünüyorum. Biz de mümkün olduğu kadar bu bayrağı taşımaya özen gösteriyoruz. Çok basit aslında, yani şey konuşmayacağım, çok böyle ne derler, romantik konuşmayacağım. Bizi dinleyenler şunu düşünsünler, tüketicilerin yüzde kaçı kadar?
Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayeleri Akbank'ın destekleriyle devam ediyor.
Her sene işe aldıkları kişilerin yüzde kaçı kadın, her sene terfi ettirdikleri insanların yüzde kaçı kadın, yönetim ekibinin yüzde kaçı kadın. Şimdi bu piramit aşağı doğru bu rakamlar azalıyorsa problem var, atıyorum. Eğer tüketicinizin %70'i kadınsa, her sene işe aldığınız insanların %50'si kadınsa, terfi ettirdiğiniz insanların %30'u kadınsa, yönetim ekibinizin de %10'u kadınsa problem var, dengesizlik var. 70'ten 10'a düştü. Yani bu rakamlara baksak yeter. Şimdi diyeceksin ki ne kadar güzel konuşuyorsun bol keseler. Senin rakamların nedir? Tabii şimdi o ne derler? İnandırıcılığı sağlamak için rakamları vermek durumundayım ben. Biz geçen sene yaptığımız işe alımların %55'i kadın, %45'i erkek. Terfi eden arkadaşlarımızın geçen sene %63'ü kadın. Yönetici ekibimizin yani müdürlerimizin %43'ü kadın. Liderlik ekibimizde en üst diyelim ki karar kademesinde %57'si kadın. Ama şöyle bir şey var. %57 kadın demek 6-7 kişiyiz ben dahil. İşte 6 tane departman var. Genel müdürlüğü de departman sayalım. 7 kişiyiz. 4 departmanımızı kadınlar yönetiyor. Ama kadın oldukları için değil. Meltem, Birsen, Bahar, Özlem oldukları için. Yani o işi yapmaya layık olan insanlar oldukları için yönetiyorlar. Ya yani bu konuşmayı atıyorum 3 sene sonra yaptığımızda şey diyebilirim. Ya bu 7 kişiyiz, 6'mız erkek veya 7 kişimiz, 7'miz de kadın. Ya yani önemli olan zaten o fırsat eşitliğini sağlamak, liyakata göre karar vermek. Bu sene böyle işte 7 kişinin 4'ü kadın, gelecek sene 6'sı kadın olabilir, 3'ü de kadın olabilir. Bunun altını çizmek önemli. Onun dışında tabii biz sadece ofislerde çalışan insanlardan oluşmuş bir şirket değiliz. Çiftçi şirketiz aynı zamanda. Kendi bağlarımızda bağcılık yapıyoruz. Çiftçilik ruhsatımız var. Anason üretiyoruz. Anason üreticisi ruhsatımız var. Bağlarımızda çalışanların %95'i kadın neredeyse. Üzümleri toplayan ve ayıran işçilerimizin çoğu kadın. Ve genelde dünyada ve Türkiye'de ne yazık ki bir uygulama vardır. Eşit işe eşit ücret uygulanmaz. Erkekler daha fazla bir ücrete sahiptir. Bizde kesinlikle öyle bir durum yok. Eşit, tabii diyeceksin ki %95 kadınsa eşittir zaten. Yani o yukarıda eşit ama. Yani hani erkeklerin ücreti böyle, kadınlarınki böyle. Biz burada eşit dedik. Şöyle eşitlemedik yani. Onu da söyleyeyim. Bir de tabii şey var. Bazı işlerde mesela satış, özellikle bizim sektörümüzde erkek egemen görülüyor, erkek işi olarak görülüyor, özellikle bizim sektörümüzde satış. Biz buna inanmıyoruz ve bunun tersini ispat etmek için uğraşıyoruz. Bunun tersinin doğru olduğuna inanıyoruz. Şu anda henüz oralarda değiliz. Satış ekibimizin aşağı yukarı %20'si kadın. Bazı yerlerde işte ne bileyim ben zincir ekibinde %50'ye yakın kadın mesela. Ama biz toplamda bunu da aşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Cesaretlendirmek için kadınların bu işlerde de görev alması için. Tabii bir de kadına yönelik şiddet vakıa ülkemizde. Bir kadına yönelik şiddetle mücadele politikamız var biz. Prensipler var. Sıfır tolerans mesela. Ne bileyim ben hukuki ya da psikolojik destek. Dil kullanımının, çünkü yanlış dil kullanımı da bir şiddet baktığınızda.
Tabii.
Sadece fiziksel şiddeti şey yapmamamız lazım. Dil kullanımımıza da dikkat etmemiz lazım. Bunlar gibi bir sürü konumuz var.
Bence yani bu konuların hepsi aslında açtığınız pencere, ekibi ve işte bütün ekosistemi, paydaşları bir yere götürmeniz liderlik özelliklerinizden geliyor diye düşünüyorum. Peki bu kadar değişken bir ortam, bu kadar kırılgan bir yapı diyelim piyasalar açısından da bakınca, burada nasıl güncel kalıyorsunuz? Yani bu kadar değişken bir ortamda nasıl güncel kalıyorsunuz? Neyle besleniyorsunuz? Neyle bir şekilde fikir alışverişi yapıyorsunuz? Ve bu güncel kalmanız nasıl? Çok da merak ediyorum.
Yani şöyle, yani bu önemli bir konu bu arada gerçekten. Çünkü hani güncel kalmak her zaman önemliydi ama artık bütün ezberlerin bozulduğu bir durumda, yani şöyle söyleyeyim, güncel kalmak bile istesen bile çok zor. İki ay başka türlü davranman lazım, sonraki iki ay başka türlü davranman lazım. O yüzden bir kere güncel kalmak için bir niyet önemli. Ben dinozor olmayacağım kardeşim, dinozorlaşmayacağım ve bunun için çaba göstereceğim dememiz lazım. Çünkü gerçekten hani işte şey vardı, büyük balık küçük balığı yutar, hızlı balık yavaş balığı yutar. Artık güncel balık güncel olmayan balığı yutuyor. Bir kere bunun farkında olmamız lazım. Benim çok basit bir formülüm var. Bu da yani yeni bir formül değil. Hani çok böyle şey bir soru vardır ya, çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir diye bir soru. Cevap ikisi de aslında. Yani sonuçta bir, o yüzden ben şöyle formüle ettim. Ayakkabı eskitiyorum, dirsek çürütüyorum ve kulak kabartıyorum dedim güncel kalmak için. Nedir ayakkabı eskitmek? İşte yürümek, yani alışverişimi esnaftan kendim yapıyorum. İşte mümkün olduğu kadar toplu taşıma kullanmaya çalışıyorum. Hatta geçen gün yanındayız, yönetim kurulu toplantısı vardı Beşiktaş'a. Yarım saat geç gittim. Nur Hanım sordu, ne oldu ne? Ya dedim, 5.45 vapurunu kaçırdım, o yüzden dedim toplu taşımayla gidiyorum çünkü Beşiktaş'a. Vapur kaçırdım, toplantıya geç kaldım. Mümkün olduğu kadar işte yürümeye çalışıyorum veya toplu taşıma kullanmaya çalışıyorum. Yani insanlarla bir arada olacağım ortamlarda olmaya çalışıyorum. O sizi şey yapıyor. İkincisi dirsek çürütmek, okumak tabii, yani sonuçta işte mümkün olduğu kadar işte o çok güzel bültenler var. İnanılmaz haber bültenleri var. Ben işte tarihte bugünü takip ediyorum, Aposto'yu takip ediyorum. Muhteşem, gerçekten güncel kalmamanız imkansız. Yani o kadar güzel dergiler. Milliyet Sanat'ı çok okurum, Campaign dergisini çok okurum. Gerçekten dergi okuyarak, podcast, günlük haber bültenlerini okuyarak güncel kalmaya çalışıyorum. Bir de kulak kabartmak tabii ki. İşte podcast gelince geliyor ilk aslında, kulağınızı kullanmak. Ama aynı zamanda insanları da dinlemeye çalışıyorum. Mesela gerçekten işte ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin sorusunu inanarak sorarım ben. Adet elini bulsun diye değil, gerçekten ne olduğunu anlamak için. Bir de en son şey, hani 3+1 diyeyim orada. +1 de şu. Her sene 300'e yakın yeni insanla çalışıyorum, tanışıyorum ben. Yani her gün daha önce tanımadığım bir kişiyle tanışmaya çalışıyorum. Yani daha önce tanımadığınız insanlardan da çok şey öğreniyorsunuz ve güncel kalıyorsunuz deyip kısaca cevaplayayım böyle sorunu.
Şimdi ben tabii bu eşin şey kısmıydı, bugünkü güncel. Ama bir üniversite yıllarına mesela dönmek gerekirse, üniversite yıllarında nasıl bir liderdiniz? Yani bu süreç nasıl başladı? Yani insanlar öyle bir günde bu kadar multinational bir environment'ı, eş paydaşları aynı potada çok verimli olarak değerlendiremiyor ve aynı kararları alamıyor. Peki o şeye dönelim, üniversite yıllarına dönelim.
Evet.
Yani evet.
Şöyle, o sorunun da cevabı şu, coğrafya kaderdir. İçinde bulunduğunuz ortam aslında sizi, olduğunuz çevre çok ciddi derecede etkiliyor. Yani o şeye nasıl bir liderdim bilmiyorum. Sonuçta hep dediğim gibi günlük iyi lider olmaya çalışıyorum. Çok da sevdiğim bir şey var, anekdot vardır. Mustafa Denizli işte gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden bu ülkedeki. Bir röportajını da soruyorlar maç sonrası, nasıldınız? Ben bugün formsuzdum diyor. Yani hep futbolcular formsuz olacak değil ya diyor. Teknik direktör olarak ben formsuzdum. Yani gerçekten bir şey var. Liderliğe yaklaşımım o. Formda mıyım değil miyim? Bugün iyi liderlik yaptım mı yapmadım mı? O eylem çünkü sıfat değil. Biraz şey de var. Yani orada üniversite yıllarında rehberlik yapıyordum ben. Turist rehberliği yapıyordum. Turist rehberliğinin tanımı aslında çok basit. İnsanları daha önce gitmediği yerlere götürmek. Şey bu. Tabii götürürken de gerekli bilgileri vermek. Neyle karşılaşacaklarını anlatmak. Bir problemle karşılaştığı zaman çözmek. Turist rehberliği bence çok güzel bir metafor. Liderler için. İşte şey derler ya, işte orkestra şefi gibi, işte çoban gibi, ne bileyim ben komutan gibi, böyle değişik değişik liderlik metaforları vardır. Ben turist rehberliği metaforunu çok seviyorum. Bu arada zamanı geldiğinde her türlü tipte şeyi, yani bazen komutan gibi olmak lazım, bazen orkestra şefi gibi olmak lazım. Onların farkındayım ama turist rehberliği biraz daha bana uygun. Çünkü birincisi hizmet ediyor. Sonuçta Rus rehberinin bir şeyi var. Misafirleri var ve o misafirlerine hizmet etmek durumunda, onları rahat ettirmek durumunda, daha önce gitmedikleri yerlere götürmek durumunda. O hizmetkar lider kavramının çok önemli bir şekilde temellerinin orada atıldığını düşünüyorum ben. Hani şey, çok ilginç bir şey. Grubun liderisiniz, aynı zamanda da sizi tutmuşlar hizmet et diye sana, kendilerine. O yüzden önemli bir tecrübe kazandığımı düşünüyorum ilk yıllarda. O yüzden sorunun cevabı biraz işte hizmetkar liderlik.
Evet, hepimiz bugün bence çok beslendik. Çok güzel bir sohbet oldu. Her zaman seninle beraber olmak çok keyifli. Liderlik anlamında da gerçekten yani hem dinleyicilerimize, bana da ilham verdiğinde belirtmek isterim. Sevgiyle kalalım. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.
Akbank, Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayelerini sundu.